Ayrım 21, sayfa 230, Carol Gömülmeden, Josh Malerman. Edward Bunny. Edward Bunny, Hickory adındaki adam, çift kanatlı kapıdan içeri girdiği sırada Portsmouth'taki bir salonda kart oynuyordu. Edward adamın suratını yakından tanıyordu. Hickory hem bir kanun kaçağı hem de bir ulaktı. Haber getiren bir adamdı ve karşınıza çıkması size söyleyecek bir şey olduğu anlamına gelirdi. Edward Bunny esasında bir yol bekçisiydi. Her gün kiralık katiller tutuluyordu. Dört bir yanda kanun kaçakları kol geziyordu. Bunny ise hepsinin kaydını tutardı. Bazı insanlar için yoldaki katillerin ne zaman nerede olduğunu bilmek büyük önem taşırdı. Çünkü kiralık katillerin devamlı kaldıkları evleri olmazdı. Neredeyse hiçbiri gerçek adını kullanmazdı. Bunny'nin işi ise onların izlerini bulmak, nerede olduklarını rapor etmek, onları tutmak ve sonrasında da kaydettikleri gelişmeleri bildirmekti. Edward Bunny işe genellikle şöyle dahil olurdu. Yakında kimlerin olduğunu soran bir telgraf alır ve telgrafa birkaç isimle yanıt verirdi. Sonra işe hangisinin en uygun olduğunu soran başka bir telgraf daha gelirdi. Fakat bu soru Bunny'nin suikastın ayrıntılarını bildiği anlamına gelmezdi. Daha ziyade o aralar hangi suikastçının daha ayık, güvenilir ve becerikli olduğunu bildiğinden sorulurdu. Bu karanlık çarkın göbeğinde yer almak önemli bir işti. Bunny'nin patronu yoktu ama Harrow's'taki Lafayette ve yoldaki kasabalarda yaşayan kadın erkek pek çok kişi sık sık onunla bağlantı kurardı. Şu anda bara yaslanmakta olan ve kayıtsızlık numarası yapmakta olan son derece başarısız bir iş çıkaran Hickory, ona ihtiyacı olanın Lafayette olduğu anlamına geliyordu. Tetikçilerin Edward Bunny'yi pek sevdiği söylenemezdi. Takip edilmek kimsenin hoşuna gitmezdi. Kaldı ki ayık olup olmadıklarını bilen birini sevecek değillerdi. Haliyle Bunny sık sık ölümle burun buruna gelirdi. Çılgına dönmüş, kör kütük sarhoş sahtekarlarla dolu bir tavernada iki kaşının arasına namlu dayanmasına artık alışmıştı. Hatta fahişeler bile ondan hoşlanmazdı. Ama Bunny yine de onların ceplerine para girmesini sağlardı. Eğer Bunny bir kiralık katille bağlantı kurarsa adam en fazla 4 gün sürecek bir iş için yüklü bir ödeme alacağını bilirdi. Kanun adamlarının birçoğu Bunny'nin kim olduğunu farkındaydı ama eyalet kanunlarına göre insanları birbirleriyle konuştukları için linç edemezdiniz. Ve Bunny elini hiç kana bulamamıştı. Hatta Edward Bunny hayatı boyunca tek bir kişiyi bile öldürmemişti. Ama yüzlercesinin ölümüne zemin hazırlamıştı. Onun çetrefilli yol bekçiliği sistemi kahverengi deri ceketinin içine dikilmiş iskan bir kartı destesinden ibaretti. Kartlar yolda gezen kiralık katillerin ve kanun kaçaklarının her birini simgelerdi. Sam Jordan bıçakların valisiydi. Howard kemik balta Freely, mızrakların dokuzlusuydu. Kellytown'da doğup büyüyen Paula Hughes mermilerin altılısıydı. Böyle sürüp gidiyordu. İskambil kartlarını yoldaki kasabalara karşılık gelecek şekilde dizerdi. Mesela Freely Makatoon'daysa adamın kartı destenin en sonunda olurdu. Çünkü Makatoon yolun en güneyindeki kasabaydı. Eğer Marla Morgan Harrow'staysa onun kartını en tepeye koyardı. Zira Harrow yolun en kuzey noktasındaydı. Kartların üzerinde yazılı herhangi bir isim yoktu, resim yoktu, not yoktu. Fakat Bunny onları adı gibi bilirdi ve ceketinin içindeki gizli cebi kesip açacak kadar zeki kanun adamları, manasız bir mal vardı yüzüyle baktıkları, karışık bir iskambil destesinden başka bir şey bulamaz ve haliyle adamı hapse tıkamazlardı. Bugün Bunny kanun kaçaklarından birkaçına bambaşka bir yoldan para kazandırıyordu. Kart oyunlarında çok kötüydü. Bunny dedi Otis Parlance dumandan rırıltılı çıkan sesiyle, pratik yapman gerek. Başını iki yana sallayınca yuvarlak kafatasını zar zor örten seyrelmiş saçları da sallanan Bunny yanıt vermedi. Parlance'a gözlüğünün küçük ama kalın camlarının ardından meydan okurcasına baktıktan sonra bir el daha oynamak istediğini işaret etti. Bernie Garland kartları dağıtırken Bunny bara yaslanmakta olan Hickory'yi izliyordu. Gözleri masadaki kartlardaydı ama dikkati iş için burada bulunduğu gerçeğini saklamaya çalışırken her zamanki gibi işi eline yüzüne bulaştıran adamın üzerindeydi. Bunny hayatı boyunca muhbir olduğunu onun kadar açık eden biriyle hiç tanışmamıştı. Bunny dedi Lawrence bu şanın kadehini kaldırırken. Benden sana bir içki hem de senin paranla. Kanun kaçakları kahkahalara boğulunca barmen yüzünde kaygı dolu bir ifadeyle dörtlüye baktı. Bir an için Bunny ve Hickory göz göze geldiler. Sonra Bunny kartlarını masadan aldı. Lawrence dedi Bunny cebindeki kartlardan bıçağını temsil eden mızrakların yedirisini düşünürken. Ben içmem. Bir an için feci bir sessizlik oldu. Bu Edward Bunny'yi sevmemek için yalnızca başka bir nedendi. Adam asla içmez, asla sarhoş olmazdı. El döndü ve Bunny bahsi yükseltti. Masadaki kanun kaçakları blöfünü gördüler çünkü Edward Bunny hemen hemen hiç kazanmazdı. Bunny'nin gözlük camlarının ardındaki gözleri ışıldadı ve yuvarlak yüzünde belli belirsiz çocuksu bir gülümseme belirdi. Bardaki Hickory Bunny'ye baktı ama sonra ağzına bir avuç dolusu fındık tıkarak baktığını çaktırmamaya çalıştı. Barmen Hickory'yi izliyordu. Başını iki yana salladı çünkü Hickory'nin tavernada ne işi olduğunu ve kimi görmeye geldiğini gayet iyi biliyordu. Bunny dedi Parlas, elin iyi değildir değil mi? Biri sana baloya gitmeyi teklif etmiş gibi görünüyorsun. Ceketinin içinde terleyen Bunny Otis'e baksa da yanıt vermedi. Derken Bunny tekrar yükseltti. Üç düzenbaz ceplerinde gittikçe artan para yığınını hissedebiliyordu. Edward Bunny sizinle kart oynamak istediğinde bu teklifin üzerine atlardınız. Yoldaki başka hiç kimse kendini iyi bir kart oyuncusu sanmak konusunda onun kadar sanrılı değildi.
Bahis yüksek Bunny.
İşler ciddileşiyor Bunny.
52 kartın 52'si de senin elinde olsa gerek Bunny.
Bunny küçük siyah ayakkabısıyla tavernanın ahşap döşemelerinde tempo tutmaya başladı. Adamlar onu daha önce de böyle görmüşlerdi. İçse de içmese de Bunny tam bir sarhoş gibi oynardı.
Henüz oyundan çekilmiş değiliz Bunny dedi Buchanan. Sen ne yapacaksın?
Bunny sessizce eline baktı sonra ceketinin iç cebine uzandı ve biraz daha para çıkarıp masaya koydu. Adamlar şakalaşıp duruyorlardı ama Bunny ona inanmaya başladıklarını seslerinden anlayabiliyordu. Parlans,
okunması zor bir adamsın Bunny dedi ve kartlarını kapalı vaziyette masaya bıraktı.
Burada epey büyük bir para yığını var dedi Bernie Garland. Ceketimin cebinde çok güzel görünecekler.
Bardaki Hickory bir içki daha sipariş etti ve sonra Bunny'nin duyabileceği şekilde öksürdü. Bunny ona bakmadan başını iki yana salladı. Hickory en az Şerif Rosetti kadar dikkat çekiyordu. Garland gülümseyerek bir içkiye ne dersin diye sordu Bunny'ye.
Ben içmem Bernie.
Bunny tekrar yükseltti ve bu çanan tek kelime etmeden oyundan çekildi. Bunny bakışlarını kartlarına bakmakta olan Garland'a kaydırdı. Hickory parmaklarıyla ahşap barda saatin tiktaklarını andıran bir ritim tutturmuştu.
Şimdi Bunny dedi Garland elinin tersiyle alnını silerken beni biraz düşündürüyorsun.
Bunny güldü. Ellerini tek bir kez çırpınca tiz ses barmenin onlardan yana dönmesine neden oldu. Barda Hickory hafifçe inledi. Bunny bir kez daha yükseltti ve Garland da blöfünü görünce adamlar kartlarını kapalı vaziyette masaya koydu. Kafasındaki saçlar terden ıslanan, masanın üzerindeki kartlar gözlüklerinden yansıyan Bunny heyecana kapılmış bir çocuk gibi kartlarını açtı. Dudakları gülümsüyor olsa da gözleri gülümsemiyordu. Bunny kartların ne anlama geldiğini kavrarken Garland başını iki yana salladı.
Bunny dedi Garland, o para yığınının şöminenin üstündeki rafta iyi duracağını söylemiştim.
Bir anlık sessizlikten sonra Bunny yumruğunu sertçe masaya indirdi ve işaret parmağını Garland'a doğru salladı. Suratı kıpkırmızı kesilmişti. Derken Hickory tekrar öksürdü. Fakat gürültülü soluklar alan Bunny elini saçlarından geçirerek saçlarını kafasına yapıştırdı. Gözlüğünü düzeltti ve sizinle oynamak zevkti beyler dedi. Kahverengi süet ceketini sandalyesinin arkasından aldı ve bara doğru yürüdü. Hikori yol bekçisinden 30 santim kadar daha uzundu.
Mevzu nedir diye sordu Bani.
Duman. Bani yanıt vermedi. Bir içki ister misin Bani?
Ben içmem.
James Moxie'nin peşinde. Onu biliyorum, seni gerizekalı.
Hey Bani, ben sadece...
Bana bak Hikori, benimle konuşmak için buraya geldiğinde ve malum konulardan konuşmaya başladığımızda bana sadece gerçeklerden bahset. Sonra da uza, anladın mı? Sence Duman'la Moxie'nin nerede olduğunu bilmiyor muyum?
Hayır efendim, Bani, ben...
Laklağı kes, açıklama yapma, anladın mı?
Hey, biraz sakin ol Bani.
Barmen yaklaştı ama Bani'nin meydan okuyan bakışlarını görünce tekrar arkasını döndü.
Adam bilgilendirilmek istiyor Bani, Lafayette dedi ki.
Ama Hikori konuşmayı kesti çünkü Bani sillesini indirmesi an meselesiymiş gibi bakıyordu.
Ne yapman gerektiğini biliyorsun Bani dedi Hikori.
Sonra viskisini kafasına dikti, başını aşağı yukarı salladı ve tavernadan ayrıldı.
Bani bara oturdu, barmen ona bir limonata getirdi.
Duman.
Bani Duman'ın yolda kol gezen domuz boklarının en kaçığı olduğunu biliyordu. Çoğu kiralık katil ondan korkardı. Kimse onunla konuşmaktan hoşlanmazdı. O herifle sohbet etmek imkansızdı.
İskambil destesinde Duman kasırgaların ikilisiydi. İki kalay bacağından ileri geliyordu. Kasırgalar ise o kaçık ve şapkasız kiralık katili sarıp sarmalayan karanlıktan ötürüydü.
James Moxie mermilerin kralıydı. Bani bu ironiden hoşlanıyordu. Silahını ateşlemediği için mermilerin kralı olan bir adam resimli kartları büyük isimlere ayırmıştı ve her ne kadar James Moxie yolu arkasında bırakalı 9 yıl olsa da bu namı kolay kolay unutulmayacak bir isimdi.
Aberystwyth'daki numara yolun görüp görebileceği en muhteşem gösteri olmasına rağmen James Moxie diğeri kadar dişli değildi.
Bani'ye kalırsa onun daha yumuşak bir havası vardı ama yine de adı hala insanları ürpertiyordu. Gizem ya da mistisizm, sihir.
Mermilerin kralı uzun zamandır destesinin en altında duruyordu. Fakat son günlerde yukarı Hervus'a doğru tırmanışa geçmişti. Ve kasırgaların ikisi de peşindeydi. Ona yetişmesine daha 10 kart kadar vardı ama arayı kapatmakta olduğu kesindi.
Bani güldü ve limonatayı kafasına dikti. Bir bakıma bu korkunç adamların patronu sayılırdı. Hepsi onu tanırdı. Hepsi de fena halde sert tiplerdi. Fakat hiçbiri yolda Duman'ı takip etme işine almak istemeyecekti.
Duman hakkında bazı hikayeler vardı ve Bani o hikayelerin hepsini duymuştu.
Bardan aldı, mendille ağzını sildi, kahverengi ceketinin cebindeki iskambil destesini yokladı, sonra ceketini giydi ve üç kanun kaçağının hala içmekte olduğu masaya doğru yürüdü.
Bani dedi Bernie Garland, aklından komik bir şeyler geçiyor gibi görünüyorsun.
Bani meydan okuyan bakışlarını onlara dikti, üçüne.
Kimi zaman kanun kaçakları takip edilmekten hoşlanmazdı, Duman'ın hoşlanmayacağı ise kesindi. Ama bu piç kurularının bebek bakıcılığına ihtiyacı vardı. Şayet Edward Bani gibi biri olmasaydı yol katliamdan farksız gözü dönmüş bir kargaşanın kucağına düşerdi. Tek kanun para olurdu.
Mesele nedir Bani?
Yanaklarından ter damlaları süzülen Bani yalnızca onlara bakmakla yetindi. Derken dudaklarında gözlerine ulaşmayan bir gülümseme belirdi ve siyah ayakkabılarını tavernanın ahşap zemininde takırdata takırdata salonun kapısından çıktı.
Portsmouth'ta güneş doğmuştu ama henüz tepeye yükselmemişti.
Duman yakınlardaydı. Bunu biliyordu çünkü Bani bu domuz boklarını hiçbirinin hoşuna gitmeyecek kadar yakından tanıyordu.
Uzun süredir derin bir uykuda olan mermilerin kralı ile yavaş hareket eden kasırgaların ikilisinin adım adım yukarı tırmanışını düşünerek Portsmouth sokağına yöneldi.
Güneş ter içindeki suratını bal mumundan farksız hale getirirken Bani resmen cebindeki ikilinin hareket ettiğini hissedebiliyordu. Onların çarpışmasını dört gözle bekleyen tek kişi Lafayette değildi. Opal ve Farrah. Farrah, Carol'ı kilerdeki tablonun üzerinde bulduğundan beri içiyordu. Clyde onu sakinleştirmek, ona yardımcı olmak için elinden geleni yapsa da ilerleme kaydedebildikleri tek konu boşalan şişelerin sayısıydı. Gerçi Farrah sarhoş değildi, henüz sarhoş olmamıştı. Sanki hanımının ölümüne şahit olmanın verdiği korku ve sığınaktaki capcanlı halini görmenin getirdiği akıl karışıklığı alkole kapılarak silinip gitmeyi reddediyor gibiydi. Elinde yeni bir şişe viskiyle marketten çıktı ve Şerif Opal'in tahta kaldırımın kenarındaki bir banktan ayağa kalktığını gördü.
''İyi akşamlar Bayan Darrow.''
Farrah kanun adamını tanımıştı, ona doğru yürüdü. Dwight Evers adı zihninde patlayıp köpürdü. Opal'in ne kadar içtiğini fark ettiğinden onu göz hapsine aldığından endişelendi. Fakat insanın kendini boğmasına karşı bir kanun yoktu.
''Bayan Darrow, sizinle biraz konuşmamızın sakıncası var mı?''
Farrah beceriksizce döndü. Kızı ve güneşin tamamen aydınlattığı yüz hatlarını gören Şerif, kızın bir süredir içmekte olduğunu anladı. Ama içtiğinden daha fazla ağlamıştı, hem de çok ağlamıştı.
''Neden benimle konuşmak istediğinize dair hiçbir fikrim yok Şerif Opal, çok üzgünüm.''
Harrow sakinleri tahta kaldırım boyunca yürüyerek yanlarından geçip gidiyordu. Sanki Carol Evers hiç ölmemiş gibi, sanki bir ölünün sıcak odalı bir evin soğuk kilerinde tutulması normalmiş gibi. Opal şapkasını çıkardı. ''Biraz daha sakin bir yer bulalım Farrah.'' Farrah kanun adamlarıyla birlikte tahta kaldırımın sonuna dek yürüdü ve yine tahtalarla kaplı sessiz bir ara sokağa döndüler. Opal söyleyeceklerini nazikçe dile getirmek konusunda dikkatliydi.
''Bayan Evers'a çok yakın olduğunuzu biliyorum Farrah ve olayların bu şekilde cereyan etmesinden büyük üzüntü duyuyorum.''
Farrah uzun uzun Şerif'in gözlerine baktı. İçinde küçücük bir kıvılcım alevlendi. Bu umudun titrek ateşi. Şerif Opal, Carol hakkında konuşmak istiyordu.
''Size ne sormak istediğimden pek emin değilim küçük hanım. Aklımda pek çok soru var.''
''İstediğinizi sorun lütfen.''
Opal bir an için kıza baktıktan sonra konuşmayı sürdürdü. ''Öldüğü gece Bayan Evers'ı görmüş müydünüz?''
''Yere yıldığında yanındaydım.''
''Bu doğru mu?''
''Doğru, bahçede yürüyorduk, pek iyi görünmüyordu.''
''Ne açıdan pek iyi görünmüyordu?''
''Bana iyi hissetmediğini söyledi.''
Opal başıyla onayladı. ''Bu konuda daha detaylı bir açıklama yaptı mı?''
''Bence yapmak üzereydi Şerif. Yere yığılmadan önce bana bir şey söylemek istiyordu. Üstü kapalı bir şekilde var olan bir rahatsızlığından bahseder gibiydi.''
''Ne dedi? Bunu nasıl ima etti?'' Farrah iç geçirdi. Gözleri akmayı bekleyen yaşlarla ıslanmıştı. Dwight'ın da aynı soruları sorduğu aklına gelince tüyleri diken diken oldu.
''Bir rahatsızlığı olduğunu söyledi. Sık sık nüksetmiyormuş ama nüksettiğinde de gelişini hissedebiliyormuş.''
Opal kaşlarını çattı. ''Neden bahsettiğini biliyor musunuz?''
''Hayır bayım, üzgünüm fakat bilmiyorum.''
Opal başıyla onayladı. Ferran'ın yüzünü inceledi ve onun için üzüldü. Onun kasabada pek çok kez görmüştü ve şu anki hali kesinlikle ona en uymayanıydı. ''Farrah, sana bu soruları soruyorum çünkü Harrow sakinlerine ne olduğunu anlamak benim işim. Bu güvendiğimizle alakalı, tedbir almakla.''
''Elbette fakat ters giden bir şeyler olduğunu hissetmiş olmalısınız. Yoksa neden bu tür sorular sorasınız?''
Opal duraksadı. Kızın sesinde umut vardı. ''Ters giden bir şeyler olduğunu mu düşünüyorsun Farrah?''
''Bilmiyorum, belki.''
''Görüyorsun ya, bu cevap beni korkutuyor.'' Nihayet kızın gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Kızın yüzüne usulca, zarifçe dökülüyorlardı. Derken Opal konuşmaya başladı. ''Asıl amacımı gizleme konusunda hiçbir zaman iyi olmadım. İnsanlar eskiden kanun adamlığı işinde başarılı olamayacağımı söylerdi. Çünkü yeterince zeki değildim. Bayan Evers'ı sığınakta buluşunla ilgileniyorum.''
Farrah'ın gözleri fal taşı misali açıldı. ''Bunu nereden biliyorsunuz?''
Opal yanıt verirken gülümsemedi. ''Ben de pek emin değilim fakat kulağıma gelen bazı şeyler oldu.'' Farah, Clyde'ın alkolün etkisiyle tavernada çenesini tutamadığını tahmin etti. Onunla daha sonra konuşacaktı. Belki de konuşmazdı. Belki de bu defa Clyde bir lütufta bulunmuştu. Böylece Carol'ı bulduğu günün ertesi sabah Clyde'a anlattığı hikayenin aynısını Opal'e anlattı. Dwight'ın Bayan Evers'ın ölmeden önce ona ne anlattığını öğrenmek konusunda ne kadar ciddi olduğunu, nasıl bayıldığını, kendine geldiğinde evde yalnız olduğunu nasıl fark ettiğini ve hanımını kilerde nasıl bulduğunu Opal dikkatle dinledi. ''Ne kadar baygın kalmıştın? Bilmiyorum. Benim için bir tahminde bulunur musun? Çok önemli olabilir.'' Farah bir elini alnına götürdü. Çok kelimesi onu korkutmuştu. Şerif'le birlikte olanların birer birer üstünden geçtiler. Bayıldığında güneş henüz tam olarak batmamıştı. Kendime geldiğimde hava karanlıktı ama ben eve varana dek güneş yavaştan yüzünü göstermeye başlamıştı. 21. ayrımın sonu. Sayfa 240.